Ayrım 33.
Dürne otele döndü mü döndü. Bir kere hemen koşup aynaya düşecek, başında kurşun gibi ağırlığını duyduğu yeni saçlarını bir daha gözden geçirecek. Bir de aklında Dündar'ın imaları ve gizli tehditleri, Aykut'u çağıracak. Gelsin bakalım sinek bıyıklı parlak gözlü Aykut. Nasıl gidip Dündarlara bilmem kimlere öpüştük müpüştük diye her şeyi anlatmış. Yeni erkekliğe sokulan çocukların çapkınlık bahsindeki palavracılıkları yok mu illallah. İki kere bakıştın, iki kere baş başa kalıp dudaklarını ısıttın mı tamam. Yeminlere, namus sözlerine rağmen olup biteni git Sağır Sultan'dan dinle. Övünecekler artık, çaresiz. Hele bu Aykut, ne oluyor, ne bitiyor anlayıp dinlemeden ne çabuk su koy vermedi böyle. Bir şey değil, hem Dündar'ın eline biçimsiz bir koz geçmiş oluyor, hem Tevfik'in elini kızdıracak mükemmel bir fırsat. Aynanın önünde durmuştu, akşam karanlığı, siyah bir su gibi omuzlarından akıyordu. İç rahatsızlığı yeni saçlarına alışmasına imkan vermiyor, onları başında peruka gibi hissettikçe huzursuzluğu artıyordu. Kapıyı mahsus açık bırakmıştı, salonda sesleri dehşetle aşılmış iki adam, İngilizce ya da Almanca konuşuyorlardı. Daha doğrusu Dürnev İngilizce de Almanca konuştuklarını sanıyordu, bir cigara yaktı, Aykut gecikmişti. Belki inat olsun diye gecikiyordu, hemen kendisini bir şey sanmaya başlamıştı maymun. Ömürlerini hayal aşklarıyla avunarak geçiriyorlar. Sahici bir kadına rastladılar mı kıymetini bilseler ya, nerede? Kaz gibi şişiniyorlar. Ne olacak erkek milleti? Aykut düpedüz inkar etti. Yalan, namussuzum yalan. Ben kimseye bir şey söylemedim. Ağzımı bile açmadım. Sırf iftira bu. Ellerini ve gözlerini açıp bitiştirdi. Çocuk muyuz yahu? Dürnev yarı gözleri yarı ağzıyla sevsinler dedi. Erkeği sevsinler. Düşük pantolonunu ve ütüsüz gömleğini. Aykut'un sinek bıyıklarını, ters türs hallerini cana yakın buluyordu. Öfkesine değişik bir yol vermiş, farkında olmadan bambaşka bir yönde kurulup işlemeye başlamıştı. Aman Tevfiye, ne oluyor Tevfiye? Duyarsa duysun, ne çıkar? Nikahlı kocam mı? Alıştıysa alıştı hem. Bu kadar zaman sonra kimsenin davulunu oynayamam. Yaşadığım kadar mı yaşayacağım daha? Aykut bilmeden bir taş sürdü ve bütün oyunu kazandı. Bu saçlar da hani kapıdan girince ulan dedim bu gelen kim? Dürnev yelkenlerini indiriyor, hepsini indiriyor. Uydurma bir genç kız mahcupluğuyla yarı gözleri aynada. Beğendin mi diye soruyor saçlarımı. Beğendim de laf mı? Bittim. Dürnev üf diyor budala. Artık saçlarının ağırlığını duymuyor. Her şey yerli yerinde. Bunlar benim saçlarım, bunlar gözlerim, bunlar dudaklarım. Güzelim ben. Bu genç beni çok güzel buluyor. Ona biraz büyük geliyorum galiba. Sık sık bana nasıl davranacağını kestiremediğimde fark ediyorum. Zararı ne? Güzel buluyorlar ya beni. Güzelim ya. Saçlarımın rengi bana gitmiş ya. Kollarını Aykut'un beline sarıyor. Çocuğun dudakları dişlerinin arasında çilek gibi eziliyorlar. Odadaki karanlık sanki daha kalınlaşıyor. Ona öyle geliyor belki de. Şehvetin bozduğu yarı erkek sesiyle. Pis çocuk diyor. Sen hiç izinli çıkmaz mısın? Ya da akşamlara kadar ne yapıyorsun sen bakayım? Arkasından birbirini peşi sıra patlayan randevular. Yarın öğleden sonra Aykut'la Güner'in altın bakkaldaki evinde. Öbür gün öğleden sonra yine Aykut'la yine Güner'in evinde. Üçüncüsü istediğin gün öğleden sonra yine Güner'in evinde. Aykut'a bu sonuncusu elverişli geliyor. Dudaklarını kurtarır kurtarmaz kaçıyor. Merdivenlerden inerken bilmediği bir evin parfüm kokan bir odasına kendini olduğu gibi Dürnev'in dişlerine ve devanası iştahına kaptırıyor. İşte şimdi ben bedava sirke bulmuş talihliyim. Her şey beni bu sirkeyi baldan tatlı bulmaya mecbur ediyor. Ya ya, baldan tatlı bir sirke, hem de nasıl tatlı. Salona ayakları kanatlanmış olarak iniyor. Masalardan birinde Dündar'ı ve Uysal Tevfik'i enselerinden görüyor. Artık eğlenmiyor oralarda. Resepsiyona geçip Niko ile kavgaya başlamadan önce dudaklarını yalayıp giderek yuh be diyor, yuh be. Alo, kimsiniz efendim? Ha, Gülüman sen misin? Ayol nerelerdesin? Üçüncü arayışın bugün bu. Ben Suzan, şekerim, Ümit'i arıyorum. Yok seni arıyorum, yoksun. Ne oldunuz, kayıplara mı karıştınız? Yo, hayır, bir şey olduğundan değil, çene çalmak için. Öğleye doğru bir ara, Ümitlere uzandım, Maide'yi gördüm. Erkenden çıkmış dedi yemeğe, belki döner. Yok şekerim, dönmedi yemeğe filan. Hatta bir şey söyleyeyim mi ben sana? Ümit'in eve döneceğinden şüpheliyim. İçimden bir his böyle söylüyor. Şu gazetecinin ölümü var ya, basbayağı dokundu kıza. Clark çekip duruyor adama, bal gibi seviyormuş. Nasıl? Aa, hatırlamaz mıyım şekerim? Alevlerin partisinde konuşmuştuk. Ben de senin fikrine katılmıştım. Ümit orijinalite olsun diye böyle şeyler yapar demiştim. Halbuki şu Turgut mesele değil mi? Şair filan da. Kim, ben mi? Hay, vallahi yanlışım var. Billahi görmedim sizi. Görsem bir selam olsun vermez miyim? Hem Freddy'yi tanımanı isterim doğrusu. Sen o kadar Amerika'da bulundun. Onların içini dışını bilirsin. Freddy hakkında elbet bana söyleyeceğim bazı şeyler olurdu. Çünkü ne yalan söyleyeyim, bazı hareketlerini, bazı sözlerini pek manalandıramıyorum. Ya o alışmadığımız bir tip ya ben pek şarklı kalmışım. Ne mi? Susuyor mesela şekerim. 1 saat, 2 saat susuyor. Çipil çipil gözlerini kırpıştırıp piposunu içiyor. Tek kelime yok. Sanki Sphinx. Kendi kendime diyorum ki boş ver Suzan, umduğun gibi çıkmayacak iş yok bu adamda. Ne senin işine yarar bu ne babanın. Tam bu karara varacağım sırada sarılıp öpüyor şekerim. Hem ne öpmek, nasıl öpmek. Eriyorum sanki. O zaman gel çık işin içinden bakalım. Ya ondan diyorum seninle konuşmasını isterdim diye. Belki bir akıl verirdin bana, yardımın olurdu. Daha burada bir müddet. Bu akşam İzmir'e gitti uçakla. Orada bir asker arkadaşımı ne varmış onu görmeye. Yarından sonra dönecek. Döner dönmez bir punduna getirip tanıştırayım sizi. Bir de sen anla dinle. Gerçek niyetlerini öğrenmeye çalış. Tabii, very important. Ben evlenmeyi düşünüyorum. Şekerim, babamın da bu mevzuda bir sürü planları olduğu besbelli. Akıntıya kürek çekmeyelim. Yok, never, never, never. Bizim erkeklere tahammül edemem. Ne kadın kıymeti bilirler, ne doğru dürüst yaşamasını. Hem sonra ben kendimi başka hayatlara hazırladım bir bakıma. Kendimi asıl burada bu yaşama içinde yabancı hissediyorum. Aa elbet bu hepimiz için böyle biraz da. Senin için daha zor olmalı şekerim. Çünkü sen gittin üstelik gördün yaşadın oraları. Ah ah neydi adı seninkinin? Jeff Porter. Çok güzel. Ama biliyor musun Fred de hiç fena değil isim olarak. Ah Gülüman şu adamın zayıf tarafını bir bulabilsem yok mu? Hayatım derhal değişecek. Bambaşka bir mana kazanacak. Ayağıma gelen bu fırsatı kaçırırsam çok yazık olur, çok yazık olur. Tabii bir tutulmam ümitle, onun burnu büyüktür, kendini akıllıyım zanneder. Öyle zannettiği için de gidip böyle ne idüğü belli belirsiz bir takım mahmutlar bulur, sonra işin içinden çıkamaz. Turgut diyorsun, bak şair kafalı çocukmuş, Avrupa görmüş, daha ne istiyorsun? Ne? Ona da mı cevap vermiyor? Aa delirmiş bu kız canım, ne kadar üzgün olursa olsun şu anda bir şairden daha iyi kim teselli edebilir? Nasıl, evine mi gidecek, Turgut mu? Gitsin tabii, zorla görsün ümidi, yalnız bırakmasın. Çünkü az önce dedim ya, beğenmiyorum halini hiç. Bir şeyler yapacak, hem de kötü bir şeyler yapacak gibime geliyor. Ne mi yapar? Çeker gider şekerim, ne kadar inatçıdır bilmez misin? Kendi başına yaşamaya kalkışır. Neden diyorum ben onunla bir tutulmam diye? Ben kadınım, kadınlığımı bilirim. Nasıl olsa bir koca bulacağım ve istikbalim için gerekli her şeyin sorumluluğunu ona yükleyeceğim. Tamam mı? Amerikalı erkekler bunun için biçilmiş kaftan. Yoksa otururum evimde, yerim içerim, giyinirim, gezerim, küçük flörtlerim olur. Ama kalkıp bir başıma hayat düzenlemek çılgınlığını aklımdan bile geçirmem. Ha bak tam sırasında aklıma geldi şekerim. Hani bir adam gelip gidiyordu sana PX'den Amerikan eşyası getiriyordu kaçak. Ha işte o geliyor mu yine? Ya bulamaz mıyım acaba? Hayır canım giyim eşyasından çok viski istiyorum. Tabii kaç şişe getirebilirse o kadar. İzmir dönüşü Freddy'ye sürpriz yapmayı düşündüm sen yardım edersen. Aa o nasıl söz, elbet geleceksin, şöyle partimsi bir şey olur, bu arada Freddy'yi benim hesabıma gözden geçiriverirsin. Sütyen mi? İstemem katiyen, naylon kumaşları varsa bak o olur. Geçen gün Alev'le pazarda bir model gördük, bayıldık bayıldık. İyi naylon kumaşım olsa şöyle pembe mavi gibi bir renkten hiç durmaz hemen yaptırırdım. Evet sen söyle bir kere, yok şekerim Maksud'a filan diktirmem, geçen defa o kadar özendiğim gece elbisemi bozdu. Şimdilerde Nusret diye bir çocuğu öve öve bitiremiyorlar. Paris'ten yeni dönmüş. Oradayken galiba Dior'un yanında çalışmış. Bilmem ama belki ona diyorum. Say sen tweet kumaşı ne yaptın kuzum? Hani soracağım her defasını unutuyorum. Pazartesi salı. Kardeşim bir dakika bakar mısın? Adam akıllı, kirli, partal bir erkek sesi gecenin bu vaktinde. Bekir durdu. Arkasına döneceği sırada boynuna vurdular, dizleri büküldü, kapaklandı, şimşek hızıyla Namık diye düşündü, garanti Namık. Sonra hiçbir şey düşünmedi, öbürü Bekir'i kucakladı, duvarları sıyırarak köşe başına kadar yürüdü. Adımlarını gayet geniş, ayaklarını lüzumundan fazla kaldırıp attığı halde bir deve gibi ağır, sessiz ve hantal yürüyordu. Sırtına muşamba bir ceket, başına muşamba bir kasket giymişti, yol ağzına varıncaya kadar karanlıkta kıl kıpırdamadı. Sadece kule dibinden bir polis düdüğü işitildi. Limanda bir vapur uğuldadı. Kuytuda ışıkları söndürülmüş bir taksi. Rengi anlaşılmıyor. Belki lacivert, belki siyah. Herif yaklaşır yaklaşmaz içeriden sol arka kapıyı açtılar. Bekir'i içeri aldılar. Birisi örtülü örtülü. O mu diye sordu, emin misin? Kirli ve partal ses kaçar mı dedi. Kılçık Nazım şoförün omzuna dokundu hafifçe. Uç dedi, biliyorsun. Şoför uçtu. Sokakta az önce yattıkları yerde bir tutam yanık benzin kokusu, belli belirsiz tekerlek izleri ve 2 cigara izmariti bıraktılar. Gece İstanbul'un üzerine bir kum saati düzeniyle doğudan batıya akıyor, iskele ve gar saatleri ufak ufak dakika dakika sekiyordu. Dolmabahçe'den geçerken şoför kulenin saatine baktı, yarım, gaza bastı. Beşiktaş'a Ortaköy'ü ektiler, Arnavutköy'e yaklaşırken Bekir kımıldadı, Partal Sabri, sabahlar hayır olsun dedi küçükbaşa. Kılçık uykulu ve sıkkın, o değilse dedi görürsün. Partal görürüm dedi, bizden kaçar mı? Bekir'in kafası aydınlanır aydınlanmaz, içine Namık korkusudur düşüyor. Otomobildeyim, bir yerlere gidiyorum. Galiba Boğaz'a gidiyoruz. Acaba Namık nerede? Karanlıktaki siyah profillerine bakıp bileklerini sımsıkı tutan iki yanındaki iki heriften hangisinin Namık olduğunu kestirmeye çalışıyor. Belki hiçbiri, Namık başka bir yerde bekliyor bıçağı elinde. Arabanın camlarında ince hınzır bir açık deniz yolculuğunu akla getiren ıslıklı bir rüzgar. Dışarıda deniz ve gökyüzü, gümüşlü bulutlar parça parça. Bir şeyler söylemek, içinden bazı şeyler sormak geliyor, soramıyor. Karnında burucu bir sancı, adeta apandisit sancısı, deli olacak, kıvranıyor. Sağındaki adam, ulan diyor, ne kımıldanıp duruyorsun? Bu sesi tanıyor, kılçığın sesi bu. Tanır tanımaz bir yanıyla Namık'tan kurtulduğuna ne kadar seviniyorsa, bir başka yanıyla o kadar bozulup kararıyor. Anneciğim diyor, bu haydut herif diyor, dün gece kapıyı tekmeleye tekmeleye nasıl bulmuştu, ben bunu sizin yanınıza bırakmam. Arnavutköy'ü bebeği geçiyorlar. Camlar ıslık ıslık. Kilometre kadranı usulca parlıyor. Hiç kimse konuşmuyor. Deli mi bu herifler? Ne istiyorlar benden? Ben ne yaptım onlara? Hangi işlerine karıştım? Hani Athena söyleyecekti, kandıracaktı. Hani beni rahat bırakacaklardı? Maksatları ne? Kızımı istiyorlar. Alsınlar, onların olsun. Üstüme varmasınlar benim. Ben yalnızım. Kimsesizim ben. Kimse bana acımıyor. Herkes bana kötülük etmek, beni vurmak için anlaşılmaz bir inat, bezdirici bir ısrarla peşimde dolaşıyor. Kılçık bu defa daha Nemrut. Kımıldama dedik ya diyor. Solundaki derhal elini kaldırıyor. Bitmez tükenmez bir el, bitmez tükenmez bir tokat tehdidi. Vuracak vuracak vurmuyor. Daha doğrusu kılçık işe karışıyor. Herifin elini incecik itiyor. Adeta tiksinerek. Çek diye sövüyor şuursuz elini. Bekir'in sırtını sıvazlıyor. Korkma delikanlı, ne de olsa hayvan. Kafası işlemez. Ama ben ne desem dinler. Bir kere vurma dedim mi gebertsen. Bekir'in karnında ucu ve dönemeçleri gayet keskin bir burgu. Bana ne yapacaklar, bana ne yapacaklar Allah'ım. Kılçık güldü, ufak bir boğaz gezmesi dedi arkadaşça. Öbürlerine döndü, öyle değil mi diye gürledi ulan. Öbürleri Haygaz ve Sabri paldır küldür doğruladılar. Evet dediler, ufacık bir gezmek. Haygaz ayrıca adamın asabatını teskin eder ha dedi, güldü. Bekir kuruyordu, asabını yatıştıracak bir boğaz gezmesi arabayla. Gecenin yarısında kafasına vurup zorla arabayı alıyorlar, iki yanından bileklerini kıstırıyorlar sıkı sıkı. Sağında bir gangster, solunda bir dev. Şoför imansızın biri. Güya boğazı geziyoruz. Öldürecekler mi yoksa? Belki yolun en tenha bir yerinde göğsüme iki mermi, cesedimi denize. Kılçık pastırma ve anason kokusuyla üstüne eğildi. Mesela diye eğildi. Athena ha, ne karı değil mi? Ayağını sarmışsın. Ne insanlık ha? Sarmadın mı yoksa? Bekir ürperiyor. Tabii diyor, sardım. Kılçık lafı uzatıyor. Jiklet gibi iki ucundan tutup cümlesini çekiyor, uzatıp inceltiyor. Yapış yapış parmaklarını yalıyor. Bir karı buluyorsun, sürünen bir karı, gazetecilerin şunun bunun elinde oyuncak, alıp adam ediyorsun. Kürk mü diyorsun, al ulan diyorsun, naylon elbise mi diyorsun, al diyorsun. Fakat adam olmuyor hıyarlof. Bir fırsat geçirmesin eline, yandın, boynuzların kapılara sığmaz alimallah. Tekrar anason ve pastırma kokusuyla onu boğuyor. Ha, yanlış mı konuşuyorum? Haklısın Nazım abi. Bu bizim Sabri kontaktır biraz, yediği bokları bilsen. Oho, git lan dedim, çağır şu delikanlıyı, dolaşalım biraz boğaza, temiz hava alalım. Yok ben ona öyle dememişim, vur kafasına yumruğu demişim. Burnuna giriyor. Kusura bakma, maksat af dilemek. Şimdi ben af diliyorum ha, oldu mu? Birazdan Sabri af dileyecek. Sesinde iyi gizlenememiş bir öfke gıcırdıyor. Söylesene ulan, af dileyeceğim desene inek. Tabii ya af dileyeceğim, kaçar mı? Kılçık tekrar Athena'ya döndü. Seni fevkalade beğenmiş, altın gibi çocuk diyor. Haklı, ben de görmedim böyle çocuk, ömrümde görmedim. Böyle kibar, böyle terbiyeli, böyle anlıyor musun? Namuslu çocuk. Siz gördünüz mü lan? Paldır küldür, biz de görmedik diyorlar, ömrümüzde görmedik. Emirgan'ı geçtik, nereye gidiyoruz? Kim bu muşamba ceketli, muşamba kasketli herif? Haydi anladık, bu Kılçık, öteki Haygaz, ama o kim? Yoksa bunu beni vursun diye parayla mı tuttular? Allah'ım sen bana acı, sen beni kurtar. Neredesin Allah'ım sen? Neden benim başıma böyle belalar getiriyorsun? Neden yoluma ışık tutmuyorsun? Öleceğim, mutlaka öleceğim, öldürecekler beni. Otomobil İstinye'ye inmedi. Yol ağzında sahil yolunu bırakıp Hacı Osman Bayırı'na saptı. Bir iki dakika tırmandılar, sonra durdular. Haygaz arabayı bağladı. Önceden kararlaştırıldığı üzere indi, motor kapaklarını açtı. Arıza varmış da onarıyormuş gibi ellerini büyüte büyüte, gölgesini iki sıralı ağaçlara çarpa çarpa çalışmaya başladı. Öbürleri de indiler. Soğuk açık açık parlıyordu. Ufukta dağların sırtlarına gelen yerde donuk yeşil bir aydınlık belirmişti. Sabri ve Kılçık kollarına girip Bekir'i yamaca fundalıkların arasına sürüklediler. Kimse konuşmuyordu. Bekir'in dizleri çözüldü. "Bu son," diye titredi. "Beni burada boğazlayacaklar. Kimse duymayacak." Ağzına tuzlu sular geliyordu. Bir tükürebilse tüküremiyor. Yutkunuyor. Bir daha yutkunuyor. Bir daha, bir daha. O pis ağzını kirleten tuzlu suyu yutamıyor bir türlü. Gözlerinden ansızın gözyaşları fışkırıyor. Hızlı hızlı ve sık sık hıçkırarak ağlıyor. "Abimsiniz," diyor. "Kusuruma bakmayın, abimsiniz," diyor. "Beni bağışlayın," diyor. "Ayaklarınızı öpeyim, köleniz olayım, beni bağışlayın. Bir daha yapmam," diye hıçkırıyor. "Tövbeler tövbesi. Bir daha yanından bile geçmem o kızın, semtine bile uğramam," diyor. "Ne olur bu seferlik bağışlayın." Sihir bundaymış. Bu kelimeyi söylerse kabus sona erecekmiş gibi durup dinlenmeden tekrarlıyor. "Abimsiniz, abimsiniz." Kılçık elini sürmedi. Alargada durdu. İlkin iki üç laf etti. "Bu sana ders olsun köpek," dedi. "Aklını başına topla. Kemiği yutmadan bir kere kıçına ölç, anladın mı? Böyle karı gibi yalvaracağına." Bekir Partal'ın kolları arasında çırpınıyordu. "Bırakın beni," diyordu, "bırakın." Kılçık korkunun onu nasıl çirkinleştirdiğini, yüzündeki melek güzelliğini nasıl bozduğunu hayretle gördü. Zerre kadar acımıyordu. Yalnız otomobile dönmeden önce Sabri'ye, "Göreyim seni," dedi, "bunun da bokunu çıkar. Yarasız beresiz olacak, anlaşıldı mı?" Bekir'in kız yüzünü okşadı. "Bu güzel yüzü bozmadan," dedi, gitti. Sabri Bekir'i gayet ağır hareketlerle, tembel tembel, canı istemiyormuş da arkadaşlık belasına bu işe girmişçesine dövdü. Ama dövdü. Yumruk vurmadı, tokatlamadı. Kocaman ellerini iyice açıyor geliyordu. Dikine dikine boynuna, ensesine, boğazına ve omuzlarına vuruyordu. Bekir daha ilk defasında yere kapaklandı. Dizleri ve avuçları sıyrıldı. Gözleri yuvalarından fırladı. Sabri eğildi, tutup aldırdı. Fevkalade müşfik bir sesle, "Bir yerin acıdı mı küçük başa?" diye sordu. Bu defa daha ağır, daha sert olarak gırtlağına vurdu. Bekir bir zaman nefes alamadı, göğsü sıkıştı. Bağırmak istedi, avazı çıktığı kadar imdat demek istedi. İmkansız. Yine hem bu defa dikenli bir fundalığın üzerine kapaklanmıştı. İçi gittikçe kararıyordu. Sabri yine kulağının dibinde partal ve kirli sesiyle gayet ilgili ve yumuşak, "Nefes alamıyor musun küçük başa?" diyordu. "Vah vah, dur ben şimdi bunun bir çaresini bulurum." Kuru, dağıtıcı, ağrıtıcı bir kuvvet. Acıtmıyor, ağrıtıyor. Yara yapmıyor, ufalıyor. Beynini sallıyor. Kalbini, midesini, ciğerlerini yerinden oynatıyor. Kafatası çatlamış, böbreklerinden biri kopmuş sanki. Bekir kaçamıyor, kaçmayı düşünemiyor bile. Ağlamıyor, bağırmıyor da. Hele ilk üç darbeden sonra büsbütün sersemledi. Bütün organları, elleri, ayakları, çenesi ve boynu bağımsızlıklarını ilan ettiler. Sabri kendini iyice oyuna kaptırmıştı. Tahammül edilmez bir yavaşlıkla Bekir'i yerden kaldırıyor, bir eliyle tutuyor, öteki eliyle vuruyordu. Sonra tekrar kaldırıyor, tekrar kulağına sokulup sokulup, "Gözlerin mi karardı küçük başa?" diyor, bir daha vuruyordu. Bu kılçık onu çağırıncaya kadar sürdü. Çağırmasaydı böylece sabahı bulurdu. O ayaklarını lüzumundan fazla yukarı kaldırarak hantal hantal arabaya sokuldu. Yerine oturunca sigara paketine davrandı. Kılçık oldu mu diye uykulu uykulu sordu. Sabri bir avuç duman kustu, sıkkın ve ağır, sadece "eh" dedi, bırakıp gittiler. Güner beklemediği bir anda eğildi, dudaklarını uzattı. Hafif ıslak, yarı açık ve bol karanlıkta kırmızı. Alt dudağı biraz titriyor, uzak bir titreme bu, mahcup, şöyle bir gelip bir giden, gözleri yok. Varsa bile lacivert ve kıvrılmış kirpiklerinin gerilerinde, fena halde azalmış. Ne bakıyor ne görüyor. Oyunsa eğer her gece başka başka erkeklerle oynadığı yine de ustalıklı bir oyun. Ve Güner kötü kötü sivrilen memeleri uzadıkça uzayan boynu ve dalgalanan dişiliğiyle usta bir oyuncu. Freddie Mills onun nemli pembe ağız boşluğundan dağılan menta ve Philip Morris tütünü kokusuna batağındaki en erkek dudaklarıyla uzanıyor. Ürkmüş aç bir hayvan telaşıyla yıllardır denediği bir tamamlanma edinimini tekrarlamaya başlıyor. Yıllardır denediği ve her denemeden sonra biraz tiksinti, biraz da ümitsizlikle çırpınmalarının boşuna olduğunu gördüğü, kadınlar ilk gençliğinde 41. Avenue'deki Jennifer, sonra Macao'daki melez şarkıcı, hepsini bırak saçlarının köpek avlaması kızılını aynalara ve baş yastıklarına sığdıramayan suyu, göğüs çatısının basıncı altında birer birer yassılaşıyor, eriyor, dağılıyor. Ama o hiçbir zaman ve hiçbir şekilde tamamlanamıyor. Ekşi, aykırı bir yorgunluğu, münasebetsiz bir uyumak isteğinin arasında yine her zaman kadar eksik, yine her zamanki kadar tenha. Güner çıplak soyunmuştu. Bütün orospular gibi vücudunun güzelliğine ahmakça inanıyordu. Odanın parıltılı karanlığında bu düzgünlüğe ayırdığı yer gittikçe dar geliyor. Sağından bir avuç yastık, solundan bir karış çarşaf çalarak sevişme alanını genişletiyor. Bu büsbüyük Johnny'nin camay sabunu kokuları güzelce tıraş edilmiş göğsüyle içine iyice yerleşmesine imkan hazırlıyordu. Freddie Mills dudaklarıyla etinin her tarafına dağılmıştı. Freddie Mills'in dudakları biraz fazla Amerikan, üstelik adam akıllı kalabalıktılar. Fakat Güner kendini hala şehevi gerginliğe kaptırmamıştı. Sokakta bir kedi miyavladı, Sombia yine gıcırdıyordu. Apartmanın merdivenlerinden biri çıktı. O içi sıra üst kattaki mühendis diye düşün, hep böyle geç geliyor. Freddie Mills gözlerini yummuştu. Orada daha bildik, daha kendin olan bir karanlık buluyordu. Gizli aydınlıkların korka korka şahane çizgilerini belirtmeye uğraştıkları bir Jean Harlow'la beraber Jean Harlow'un yok kaşlarını, lüks kalçalarını buluyordu. Bilmem hangi buhran yılları drugstore'unda geceleri akmış işsizlerin uzun suratları görünmez bir takım camlara yapışıyorlar, birbiri ardında çarpılıyorlardı. Zencilere ayrılmış gizli bir randevu evinde birbirine bitişik iki zenci kadına bir sarmaşık gibi sarılmıştı. Uzun zaman dudaklarını aranıyor, kendini yeryüzü ve yaşamak korkusundan kurtarabilmek için tek çarenin mutlaka bu dudaklara ulaşabilmek olduğunu sanıyordu. Sonraları şehvetin uyuşturucu özelliğini iyice benimsedi. Her başlayışta bu defaki teşebbüsünün tam bir başarıya varacağını umuyordu. Yani ne? Sevişmenin hızlı çalkantısında köşeleri yumuşayan yaşama korkusunun büsbütün kaybolmasına mı? Oysa her kadın, her sevişme onu yanki şaşkınlığından ve mirasiyeti sıkıntılarından ancak küçük ve alelade zaman parçaları içerisinde kurtarabiliyor. Bu da sevişmelerin gerçek anlamları dışında onun için bir çeşit tiryakilik haline almasına yol açıyordu.